Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ve sellim ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha ve tesbihatiha ve tekbiratiha. Amin. Esselamu ala men ittaba'al huda ve'l melamu ala men ittaba'al hava. Ala Resulina Muhammedin salavat. Tarihçay hayatın ilk hayatından inşallah bir bölüm okuyacağız. Üstadımız en karanlıklı dönem olan 1900'lü yılların başlarından alem-i İslam'ın adeta yeis içerisinde, meyusiyet içerisinde bulunduğu bir dönemde, bir vakitte devamlı ümitsizlik var. O da onlara ümit aşılamaya çalışıyor. Ümit var olmak imanın bir gereği. Böyle bir vakitte de üstadımız yine istikbale, alem-i İslam'a çok güzel müjdeler veriyor. Cenab-ı Hak istifade etmeyi nasip eylesin. 31 Mart hadisesi yaşanmış. Bir tezgah olan bir hadise. Daha sonra Abdülhamid Han Hazretleri tahttan indiriliyor. Ondan sonra ortalık ciddi manada karışık. Böyle bir vaziyette üstadı da mahkemeye veriyorlar. Divan-ı Harbi Örfi dediğimiz böyle bir mahkemeye çıkarılıyor. Divan-ı Harp'te de üstattan sorular soruluyor. Ama üstattan evvel 15'e yakın alim idam edilmiş. Ve kendisinden sonra da 30-35 kadar da yine alimler var. Tabii onların gayesi bunları ortadan kaldırmak. Üstad Hazretlerine sorular soruluyor. Verdiği cevapların neticesinde onlar diğer alimleri dinleme ihtiyacı hissetmeden üstadla beraber salıveriyorlar. Beraat. Üstad Hazretleri oradan çıkarken yaşasın zalimler için cehennem, yaşasın zalimler için cehennem ifadesini orada kullanıyor. Kalabalıklı bir halk kitlesiyle beraber, o alimlerle beraber böyle ifadeleri kullanarak oradan ayrılıyor. Bundan sonra üstadımız İstanbul'da fazla kalmıyor. Van'a gitmek üzere İstanbul'dan ayrılır. Batum yoluyla Van'a giderken Tiflis'e uğrar. Tiflis'te Şeyh San'an tepesine çıkar. Dikkatle etrafı temaşa ederken yanına bir Rus polisi gelir ve sorar. Burası Gürcistan'ın başkenti Tiflis. Niye böyle dikkat ediyorsun? Bediüzzaman der. Medresemin planını yapıyorum. O der, nerelisin? Bediüzzaman, Bidlisliyim. Rus polisi, bu Tiflis'tir. Bediüzzaman, Bidlis, Tiflis birbirinin kardeşidir. Rus polisi ne demek? Bediüzzaman, Asya'da, alem-i İslam'da üç nur birbiri arkasında inkişafa başlıyor. Sizde birbiri üstünde üç zulmet inkişafa başlayacaktır. Şu perde-i müstebidane yırtılacak, takallus edecek, ben de gelip burada medresemi yapacağım. Üstad Hazretleri 80 küsür senelik ömründe çok insanlarla görüşmüş. Bu mümin olur, alim olur, talebe olur, normal halktan insan olur, vatandaş olur, ilahir. Ama bazı özel kişilerle yaptığı bazı özel görüşmeler bu manada tarihçi hayatını alıyor. Niye? Çünkü üstadın şahsıyla alakalı değil. Üstadın verdiği istikbale matuf müjdeler var. Hatta bazen alimlerin, velilerin olduğu yerde bile öyle istikbalden güzel konuşuyor ki aralarında veli olan zatlar diyorlar ki ifrat ediyorsun. Hayali hakikat gösteriyorsun. Bizi de teçhille tahkir ediyorsun. Cehaletle tahkir ediyorsun. Cahil olmamızı kastediyorsun. Zaman ahir zamandır. Gittikçe daha fenalaşacak. Sen ne diyorsun diyorlar. Üstad Hazretleri de o mecliste diyor ki Neden dünya herkese terakki dünyası olsun da yalnız bizim için mi tedenni dünyası olsun? Madem öyle, ben de sizinle konuşmayacağım. Şu tarafa dönüyorum. Müstakbeldeki insanlarla konuşacağım deyip bizimle konuşuyor. Bir alimin en büyük musibeti kendisini dinleyecek insanların olmaması. Bir hatibin en büyük musibeti kendisini dinleyen bir kitlenin olmaması. Gariban gidiyor, büyük bir hatip ama dinleyen yok. Musibet onun için. Ya. İşte üstadımız hep böyle müjdeler veriyor. Bir tanesi de burada çok güzel bir şekilde işlenmiş. Tiflis dediğimiz bir şehir var. Cenab-ı Hak herkese görebilmeyi nasip eylesin. Gürcistan'ın başkenti, 1 milyon üzerinde nüfusu var. Çok güzel. Ve orada ciddi manada bir Hristiyanlığın hakim olduğu bir ortam var. Üstadları de İstanbul'dan ayrılıyor. Divan-ı Harbi Örfi'den sonra, Divan-ı Harp Mahkemesi'nden sonra. Ondan sonra da geldiği vakit Batum yoluyla Tiflis'e uğruyor ve burada Şeyh San'an dediğimiz tepeye çıkıyor. Şeyh San'an da çok büyük bir evliyadır. Büyük bir velidir. Fakat Abdülkadir Geylani Hazretlerine biraz yani bir hürmetsizlikte bulunduğundan dolayı, onun da bedduasına mazhar olduğundan dolayı başına bir musibet geliyor. Hani bundan 800-900 sene evvel yaşadığı için fazla ayrıntılı gitmeyelim. Daha sonra Abdülkadir Gençler'in bedduasına mazhar olduğundan dolayı önce din değiştiriyor. Sonra affedersiniz domuz çobanlığı yapmaya başlıyor. Bir gün uyanırken Abdülkadir Gençler'in bedduası olan onun omuzlarına domuzun ayakları değsin ifadesini tam olarak yaşıyor. Sonra tövbe istiğfar edip ondan sonra eşiyle beraber Müslüman olup tekrar eski o velayet cenahına diyelim makamına tekrar geri dönüş yapıyor. Bu Şeyh San'an meşhur tepe. Burası bir seyir tepesidir. Bizim buradaki Çamlıca gibi. Millet oraya çıkar, etrafı temaşa eder. Üstadımız da giderken oraya çıkmış ve etrafı temaşa ediyor dikkatli bir şekilde. Böyle bir vakitte Rus polisi yanına gelir ve sorar. Niye böyle dikkat ediyorsun? Bediüzzaman der. Medresemin planını yapıyor. Bunu söylediği vakit 1909'un sonları, onun başları. Medresemin planını yapıyorum dediği ifade 90 sene sonra, 90 sene sonra, estağfurullah, 91'de, 82 sene sonra, 81 sene sonra diyelim, tahakkuk ediyor. O zaman bunu söylemesi hiç tahakkuk edecek bir hadise gibi görünmüyor. Onun için evliyalar, alimler de demişler ki sen çok ifrat ediyorsun ya. Yani hep böyle söylüyorsun ama keşke olsam olmaz yani. Olmaz ama oluyor. Olacak cinsten değil. Namümkün yani. O da diyor ki olacak Allah'ın izniyle. Niye? Çünkü rahmet ilahiyeden ümit kesmek büyük bir günahtır. Üstadları fıtratı okuyor. Okuyacağız inşallah. Bu mektup müthiş şeylerle dolu. Bediüzzaman der, medresemin planını yapıyorum. 91'de Rusya Federasyonu dağıldıktan sonra rahmetli Sungur ağabeyimiz Murat Hutoğlu ismindeki Rize'deki bir ağabeye vasife veriyor. Rusya dağılıyor, orada gideceksin, üstadım bana bir vasife vermiş, Tiflis'te medrese açacaksın. Ben bizzat Murat ağabeyle görüştüm, o hadise nasıl olduğunu, Cenab-ı Hak ona nasıl böyle bir şey nasip ettiğini gitmişler, aramışlar. Üstadımız nereden tefekkür etmiş, temaşa etmiş demişler. O tepeye çıkmışlar önce. Bir güzel temaşa etmişler. Önce 91'de medrese açıyorlar. Sonra 94'te daha güzel bir yere geçiyorlar. O der, nerelisin? Rus polisi soruyor üstada. Nerelisin? Bediüzzaman Bitlisliyim. Rus polisi bu Tiflis'tir. Bediüzzaman, Bitlis, Tiflis birbirinin kardeşidir. İsim benzerliği gibi bir şey bize gelebilir. Ama öyle değil. Üstadımız bunu Tiflis'in temsil ettiği bir misyon var. Bitlis'in de temsil ettiği bir misyon var. İstikbalde bunların alacağı halleri aslında ondan sonra anlatıyor. Bitlis, Tiflis birbirinin kardeşidir. Allahu alem 91'de Rusya Federasyonu dağıldıktan bir iki sene sonra iki yerin belediye başkanları bu iki şehri de kardeş şehir ilan ediyor. Daha sonra Tiflis ayrıca İstanbul'a da kardeş şehir olarak tekrar bir imza daha atıyor. Rus polisi ne demek? Yani sen böyle diyorsun ama ne demek istiyorsun? Bediüzzaman Asya'da, alemi İslam'da üç nur birbiri arkasında inkişafa başlıyor. Bizim Asya'da, İslam aleminde üç tane nur birbiri arkasında inkişafa başlıyor. Siz de birbiri üstünde üç zulmet, üç karanlık inkişaa, meydana gelmeye başlayacaktır. Hep soruyorlar tabii bu üç nur ne demek? Üstad Hazretleri Hazreti Mehdi'nin üç vazifesinden bahseder. İman, hayat, şeriat. Hazreti Mehdi, insanların anlamakta zorlandığı imani meseleleri akli ve mantıki delillerle, eserle ortaya koyacak. Ve az dahi olsa çok ihlaslı bir talebe kitlesi yetiştirecek diyor. Birinci dönem bu Hazreti Mehdi'nin. Sonra buradaki kaideler, buradaki esaslar, buradaki usuller içtimai hayat dediğimiz toplum hayatına güzel bir şekilde enjekte edilecek. Ki üstadımız hayat-ı içtimaiyenin sağlanması için 5 esas lazımdır diyor, zaruridir diyor. Birincisi hürmet. Hazreti Mehdi'nin ikinci dönemde kuracağı, tesis edeceği yapının şeyi, özellikleri bunlar. Birincisi hürmet. İkincisi merhamet. Üçüncüsü emniyet. Dördüncüsü itaat. Beşincisi haram helal bilip haramdan çekindirmek meselesi. İkinci nur bu. Üçüncüsü şeriat dediğimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Cenab-ı Hakk'ın kelamı ezeliğinden insanlara emir buyurulan şeriatını insanlar içerisinde Hazreti Mehdi tesis edecek o kutlu cemaatiyle. Bu cemaat dediğimiz birincisinde çok azdır. İkincisinde belki milyonlarcadır. Üçüncüsünde bütün alem-i İslam'ın devletleriyle beraber yardımlarıyla olacak bir hadisedir. Bu üç nur bir böyle anlaşılır. İkincisi, ikinci şekilde anlaşılır. Çünkü üstadın kelamları bir manaya münhasır değil. Kur'an'dan ve sünnetten süzüldüğü için. Birincisi, alem-i İslam'daki insanların şuurlanması. Şuurlanma olacak İslam aleminde. İkincisi, bunlar Allah'ın izniyle birleşecekler. Üçüncüsü, alemi küfrü dağıtacaklar. Üç tane nur. Müslümanların şuurlanması. İkincisi, Müslümanların birleşmesi. Üçüncüsü, alemi küfrü dağıtması. Üç tane nur peş peşe Müslümanlar içerisinde inkişaf edecek. Bir tane daha yorum yapılabilir ve artırılabilir bunlar. Bunlara münhasır değil. Birincisi, Hazreti Mehdi'nin İslam alemi içerisine gelip İslam alemini belli bir kıvama getirmesi. İkincisi, üstadımızın 15. mektupta ifade ettiği Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin semasından İsa Aleyhisselam'ın şahsiyet-i maneviyesinin inmesi ve hakiki İsevilik dininin zuhur etmesi manevi olarak. Üçüncüsü, bu iki cereyan omuz omuza verebileceği bir dönemde semavatta şahsiyetiyle bulunan, bedeniyle bulunan Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bu cereyanın başına inip onlara kumandanlık edip alemi küfrü dağıtacak bir duruma gelmesi. Müslümanların temizlenmesi Hazreti Mehdi ile, Hristiyanların hakiki dinlerine ulaşması, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın manevi şahsiyetinin inmesi, üçüncüsü İsa Aleyhisselam bizzat beşeriyetiyle inip onlara kumandanlık edip alemi küfrü dağıtacak bir duruma gelmesi 15. mektupta 14. sualinizin meali bahsinde geçen değerlendirme. Onlarda da üç zulmet inkişafa başlayacak diyor. Dikkat edin tarihlere. 1910'lu yıllar. O zaman Çarlık Rusyası var başta. Ve bir zulmet, bir karanlık. Sizin Çarlık Rusyası yıkılacak. 1000 senedir Çarlık Rusyası var. Peki bunun yerine ne kurulacak? Bütün dinlere savaş açan Bolşevizmin hakim olması. Ondan sonra belli bir zaman sonra hepinizin dinsizleşmesi manasında bir zulmet. Seviniyorsunuz. Bütün dünyaya hakim olacağız diye ama aslında siz dünyayı bir cihetle kazanırken kendinizi kaybediyorsunuz. Karanlığa gidiyorsunuz manasında. Müthiş bir değerlendirme. Bu Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği bir şey. İkinci bir değerlendirme. Bolşeviklerin hakimiyeti, az önce dediğimiz gibi. Ondan sonra Rusya'nın dinsiz olması, ötekine benziyor. Bir de Rusya Federasyonu'nun dağılması, bu da 1991. Yani bunu söylerken, o zaman Müslümanlar bile sen hayali hakikat gösteriyorsun. Bizi de teçhille tahkir ediyorsun. Zaman ahir zamandır. Gittikçe daha fenalaşacak. Sen neden bahsediyorsun dediği bir vakittir. Ama Üstad Seri devamlı ümit var olmak noktasında onlara müjdeler vermiş. Ve elhamdülillah gittikçe bunlar tahakkuk ediyor. Ben bir ara bir düşündüm. Acaba niye böyle? Yani Üstad Seri'nin gördüğünü biz niye görmüyoruz? Bundan belki 1000 sene evvel Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin bu zamanki şeylerden bahsederken biz içinde olduğumuz halde niye göremiyoruz mesela? İçindeyiz biz. Çoğu şey göremiyoruz. Ta 900 sene evvel, 1000 sene evvel, 800 sene evvel Muhyiddin Arabi gibi bir zat, başka bir veli bahsediyor. Allahu Ekber diyorsun. Bu biraz da şeye benziyor arkadaşlar. Navigasyondan bakmaya benziyor. Mesela ben arabanın içindeyim. Yol tıkanmış. Kendim hemen sıkıntıya giriyorum. Diyorum ki eyvah, toplantıya yetişemeyeceğim, işime yetişemeyeceğim, okuluma yetişemeyeceğim diyorum. Ama navigasyona baktığım vakit diyor ki merak etme, 2 dakikalık bir sıkışıklık var. Ondan sonra yol yemyeşil. O niye? Çünkü o uydudan bakıyor. Ben arabanın içinde olduğum için göremiyorum. Dolayısıyla levh-i mahfuzdan bakabilen ya da Kur'an'ın zaviyesinden bakabilen ya da hadis-i şeriflere nazar edebilen bir zatın bakışıyla bizim gibi insanların, araba içerisinde olan insanların sathi bakışı herhalde bir olmaması gerekiyor. Onun için Cenab-ı Hak böyle zatlara güzel şeyler nasip ediyor. Cenab-ı Hak anlayabilmeyi nasip eylesin. Bakın tekrar okuyorum. Bediüzzaman diyor ki Rus polisine, Asya'da, alemi İslam'da 3 nur birbiri arkasında inkişafa başlıyor. Siz de birbiri üstünde 3 zulmet inkişafa başlayacaktır sizde. Şu perdeyi müstebidane yırtılacak. Demir perde. Diktatörlük perdesi yırtılacak. Rusya için diyor bunu. Takallus edecek. Ben de gelip burada medresemi yapacağım. Takallus ne demek? Normalde baktığınız vakit kıvrılıp kırılma manasına geliyor. Kıvrılarak kırılma. Bir taraftan da baktın mı? Diyorlar ki hilal şeklindeki bir şeyin uçlarından başlamak suretiyle kırılmaya başlaması ve yok olması anlamındadır. Bir tefekkür edelim. Rusya Federasyonu'na bir bakın. O hilalin kalın olan tarafı gibi. Buradan Suriye'ye kadar Irak üzerinden arkadaşlar Baas Partisi'nin, yani komünist olan Baas Partisi'nin hakimiyeti var. Irak'ta da, Suriye'de de. Burada da Polonya üzerinden eski Yugoslavya ve Bulgaristan'a kadar uzanan bir dinsizlik şeyi var. Bolşevizm hakimiyeti var. Komünizm hakimiyeti var. Ortada Türkiye, hilalin ortasındaki boşluk gibi. Bakın, kanatlarından, uçlarından kırılmak suretiyle elhamdülillah komünizm ciddi manada geriledi. Fikir olarak yok oldu elhamdülillah. Olacak da inşallah. Ben de gelip burada medresemi yapacağım dedi. 91'de de medreseyi Allah nasip etti. Rus polisi, heyhat! Şaşarım senin ümidine. Aslında ümit bizim işimiz. Biz yeis içerisine girince ehli küfürde ümit var oluyor. Niye? Karşısında direnen kimse yok ki. Olmayınca onlar güçleniyor, ümit var oluyor. Biz de ümidimizi kaybediyoruz. Şimdi bununla alakalı izin verirseniz bir yer okuyacağım. Üstad Seri Hutbe-i Şamiyesi var, meşhur. Şam hutbesi. 100 ehli ilmin içinde bulunduğu 10 bin cemaatin içerisinde üstadımızın irticalen verdiği meşhur Hutbe-i Şamiye neşredilmiş Arapça'da, Türkçe'de. Üstadımız orada Avrupalılar, Batılılar, Garplılar medeniyetin şahikalarına yükselirken, adeta dağın doruğuna doğru giderken bizi kurun-u ustada, orta çağlarda durduran 6 tane hastalıktan bahsediyor üstadımız. Bizde 6 tane hastalık var. Onlar bizde oldukça biz çökeceğiz ve bizim düşmanımız yukarıya doğru çıkacak diyor. Bunlardan bir tanesi de, hatta birincisi olarak yeisin içimizde hayat bulup dirilmesi. Üstadımız yeis için seretan diyor arkadaşlar. Kanser diyor, kanser. Kanser hücresi vücuda girdi mi hücresi? O vücut perişan olduğu gibi ben bunu yapamam hissi kimin içerisine girse onu perişan eder ve o işi yapamaz. Üstadımız burada bununla alakalı bir şeyler yazmış. İzin verirseniz burada okuyacağım. Hutbe-i Şami'den. Yeis, ümmetlerin, milletlerin seretan denilen, kanser denilen en dehşetli bir hastalığıdır. Ve üstadımız hep bunu insanlara veriyor. Yani ümidi. Ve kemalata mani. Yeis mani her kemaldir. Ve enâ inde zanni husni abdi bi esasına muhaliftir. Benim kulum beni nasıl tanırsa onunla öyle muamele ederim. Sırrına da muhaliftir. Dolayısıyla bir insan ben bunu yapamam, bunun üstesinden gelemem, şu orduyu yenemem, şu ülkeyi kuramam gibi bir yeis içerisinde oldu mu aslında şunu söylemek istiyor. Benim Rabbim bana bu noktada yardımcı olmaz. Onu öyle bildiği için Allah da öyle muamele ediyor. İşletmede de böyledir, işletmecilikte. Bir talebe okula giderken ya da bir imtihanı başarma durumunda böyledir. Bir ordunun karşısına gelirken böyle bir hissi taşımada yine böyle bir sonuçla karşılaşacaktır yani. Beni kulum nasıl tanırsa onunla öyle muamele ederim. Sırrına da hakikatine da muhaliftir. Kimin şenidir? Korkak, aşağı ve acizlerin şenidir ve bahaneleridir. Şehamet-i İslamiye'nin şeni değildir. Hususan Arap gibi, bakın özellikle Arap. Biz bazen toplu bir şekilde Araplara laf söylüyoruz. Dikkatli olmak lazım. Çünkü bütün Araplar dedik mi Peygamberimiz de haşa içinde. Aleyhisselatü Vesselam. Ashab-ı kiram da içinde ki her şeyle İslamiyet'e hizmet etmişler. İslamiyet'in bizim elimize gelmesine ciddi manada vesile olmuşlar bunlar. Araplara laf söylemek külli manada yanlıştır. Şimdiki Arap devletlerinin başındaki uşaklar deyin, başka bir şey deyin yerine yakışır. Ama Araplar dediğimiz vakit ciddi bir tehlikeli bir ifadedir arkadaşlar. Hususan Arap gibi nevi beşerde medarı iftihar yüksek seciyelerle mümtaz bir kavmin şe'ni olamaz. Hususan özellikle Araplar gibi mümtaz olan şehametiyle de iş yapmış olan bir kavmin işi olamaz yeis. Bakın. Alemi İslam milletleri Arap'ın metanetinden ders almışlar. Biz mesela İslamiyet'e hizmet noktasını anlatmaya çalışırken en çok kimden örnek veriyoruz? Sahabelerden örnek veriyoruz. Değil mi? Babasına kılınç çeken, her şeyini bu yolda feda eden, dünyanın öbür tarafına İslamiyet'i Allah'ın nurunu götürmeye çalışan Arapların metanetinden bahsediyoruz. Doğru mu? Ya. İnşallah yine Araplar yeesi, ümitsizliği bırakıp İslamiyet'in kahraman ordusu olan Türklerle, burası çok mühim, Allah bu Türk ordusuna ayrı bir şey vermiş. Ayrı bir özellik vermiş. Kahraman Türkler. Bunu söyleyen Kürt olarak bildiğimiz Üstad Bediüzzaman Hazretleri. Bir insan, yani bir Kürt ya da bir Arap Türklere laf söyleyeceği vakit yine genel manada çok ciddi manada düşünmesi lazım. Çünkü ciddi mesuliyetli bir iş. 1000 senedir alem-i İslam'ın bayraktarlığını yapmış, sancaktarlığını yapmış olan bir milletten bahsediyor bu adam. Aleyhinde konuşamaz. Her şeyini İslam'ın inkişafı için feda etmiş bir millet bunlar. Dolayısıyla Türklere karşı bir ifade kullanırken ciddi manada dikkatli olmak lazım. Bakın, inşallah yine Araplar yeesi bırakıp İslamiyet'in kahraman ordusu olan Türklerle hakiki bir tesanüt ve ittifak ile el ele verip Kur'an'ın bayrağını dünyanın her tarafında ilan edeceklerdir diyor. Kim? Türkler ve Araplar. Kürtler bunun neresinde? Bakın, resmi olarak Türkler derken resmi olarak kullanıyoruz. Yoksa aslında Türk dediğimiz kılıfın içerisinde Kürtlerle mesç olmuş olan bir milleti kastediyoruz. İsterseniz onunla da alakalı ben bir yer okuyayım. Çünkü hakikaten bu olayı bazıları şöyle zannediyor. Türkler Kürtlere karşı. Kesinlikle öyle değil. Dünyada bir tarih gösteriniz tarihte. Yani bir millet gösteriniz. Şu kadar bir milletle güzel bir şekilde imtizac etmiş ve ayrılmaz ikili olmuşlar. İki millet gösteremezsiniz dünyada. Avrupa'nın bütün milletlerine bakın. Avrupa Birliği var ama ruhen imtizac etmemişler. Ruhen imtizac etmiş dünyada iki millet varsa, örnek gösterilecekse Türkler ve Kürtlerdir. Başka iki millet gösteremezsiniz. Bakın, Üstad Esteri Kürt. Ve İstanbul'da ikinci meşrutiyet ilan edilmiş. Ve herkesin kafası bulanık. Üstad Esteri teker teker dolaşıyor her tarafa. Ve Kürtlerin hammallarının bulunduğu bir yere gidiyor. Diyor ki 600 seneden beri, hatta 1000 sene diyor. 600 seneden beri bayrak-ı tevhidi, tevhid bayrağını umum aleme karşı ila eden ve istibdada şiddeti itaat ve terk-i adat-ı milliye ile ihtiyarlanan bizim şanlı Türk pederimize kuvvet ve cesaretimizi peşkeş ve hediye edelim. Kuvvetimizi, abiler, ve cesaretimizi, çünkü Kürtlerin ana temayüz etmiş olan bir özelliği var. Kuvvet vardır, ondan sonra cesaret vardır Kürtlerde. Enteresan bir millet, burada da olanlar vardır. Gözünü kapayıp kavgaya koşuyor, düğüne gider gibi. Bakıyorsun ki kime benziyor bu? Şu anda Avrupa'da ne diyorlar? Türkleri yenemezsiniz. Niye? Düğüne gider gibi. Aslında o gösterdikleri fotoğrafların çoğu Kürttür ya. Resmi ismi Türk yani. Avrupa'da şu anda bir faslı namaz kıldığı vakit, bir Libyalı namaz kıldığı vakit diyorlar ki bu Türktür diyorlar. Aslında Türklükle İslamiyet meşru olmuş, Türklükle Kürtlüğün meşru olduğu gibi. Asırlarca birbirimize kız vermişiz, almışız, akraba olmuşuz. Bir merak haber bir şey anlatayım. Biraz da ortamı hafifleştireyim. Erzurum'da bunu anlatmışım burada. 30 kişilik tarih bölümünde hoca ders veriyor. Türklerin kafatası yapısını anlatıyor. Türklerin kafatası yapısını. 30 kişiyi gözüyle arıyor. Diyor ki arkadaşlar baktım buna en güzel uyan bu kardeşinizdir deyip bir arkadaşı gösteriyor. O da kalkıyor diyor ki hocam diyor ben Kürt'üm diyor. 30 kişilik sınıf Türkiye'de Erzurum'da milliyetçi olarak biliniyor malum. 30 kişilik sınıfta bir kişi uyuyor Türklüğe kafatası olarak. O da Kürt çıkıyor. Bu nizanı vicdana bırakıyoruz. Ona bedel onların akıl ve marifetinden istifade edeceğiz. Biz cesaretimizi ve kuvvetimizi peşkeş çekelim onlara, hediye edelim onlara. Akıllarından ve marifetinden istifade edeceğiz. Ve asaletimizi de göstereceğiz. Asaletimizi. Niye? 600 senedir biz bunlarla beraber yaşıyoruz arkadaş ya. Gidin 1071 tarihindeki Malazgirt'ten evveldeki duruma kadar 1000 yıldır ya. Alparslan'ın ordusuna baktığınız vakit mühim bir kanadı Kürtlerden oluşuyor. Beraber Anadolu'ya girmişler bunlar ya. O zaman neyin davası bu? Hani dünyada iki millet var? Birisi milleti küfriye, birisi milleti İslamiye. İki millet var. Ya küfür milletidir ya da İslam milletidir. Burada Türk, Arap, Çerkez, ondan sonra Kürt, bütün bunlar hepsi sadece tariftir. Bilerim ki ben şu kavimdenim. Kavmiyetçilik ortaya atıldı mı Allah muhafaza, Cenab-ı Hak'tan uzaklaşıyoruz. Niye? Çünkü Cenab-ı Hak seni öyle yaratmış ya. Bunun bir şey yok ki. Elhasıl, Türkler bizim aklımız, biz de onların kuvveti, şu ifadeye bakın, mecmuumuz bir iyi insan oluruz. Türklerle Kürtler beraber olduğu vakit iyi adamdır arkadaşlar. Türkler ayrı olsa eksiktir. Kürtler ayrı olsa onlar da eksiktir. İkisi beraber olunca elhamdülillah. Akıl da, cesaret de, kuvvet de, hikmet de, idarecilik de, dövüş ve kavga da hepsi tamamlanmış oluyor. Ayrı oldular mı? Zaten onun için İngilizler özellikle Kürt unsurunu ayırmak için ciddi manada uğraşmış. Ama o zamanki Kürtlerin sağduyusu kesinlikle onlara şey vermemiş, pay vermemiş elhamdülillah. Hisse vermemiş yani. Bizden uzak durun demişler. Araplar maalesef Osmanlı'dan ayrılmak için can attılar. Ve onlar şimdiye kadar hala resmi olarak bağımsızlık varsa da gayri resmi bağımsızlık yoktur, onu bilelim. Yine dünyada en hür olarak şu anda yaşayan Türkiye'deki Kürtlerdir. Bunun ispatına da hazırız. Başkalarının dediği gibi işte Türkiye'de Kürtler eziliyor. Birkaç tane kendini bilmez insan onlara eziyet çektirmişse bu Türk unsurunun bir yanlışı değildir. Birkaç tane kendini bilmez insanın yanlışıdır. Doğuda oldu, ben doğuluyum, biliyorum bunları. Birileri sırf onları dağa çıkarmak için yanlışlar yaptı. Bunlar da bir Türk unsurunun tamamını herhalde temsil etmez. Etmemeli de. Biz Kürtleri İdrisi Bitlisi'nin Bediüzzaman'ın zihninde olan insanlar olarak biliyoruz. Onlar da Yavuz Sultan Selim'in İttihad-ı İslam için çalışan insanlar olarak bilmesi lazım Türkleri. Bu şuurda olduğumuz vakit inşallah birbirimizden ayrılmaz iki unsur oluruz, iki cevher oluruz inşallah. Bu azmimizle başka unsurlara dersi ibret vereceğiz. İşte evlat böyle olur. İşte evlat böyle olur. Bak Kürtlere diyor. Gelin biz muhterem pederimiz olan Osmanlı'ya sadık kalalım diyor. Ya. Bakın Kürt Teali Cemiyeti reisi Abdülkadir isminde birisi üstada mektup gönderiyor. Diyor ki nüfuzunuz kuvvetlidir. Herkes ayrılmaya çalışırken biz de ayrı bir devlet kuralım. Üstad diyor ki ben de bunu diyor başta diyor birileri söylerken oturdum düşündüm diyor. Ben öyle bir kavim yaratacağım ki diyor Allah. Onlar Müslümanlara karşı gayet mütevazi, kafirlere karşı da gayet izzetli olacaklar. Onlar Allah'ı sever, Allah da onları sever ayetini düşündüm. 1000 senedir buna masadak olan Türk milleti olduğunu anladım diyor. Böyle bir milletin torunlarına kesinlikle kılınç çekilmez. Ben de çekmeyeceğim. Sizin gibi birkaç tane unsuriyetperver insanın peşinden de gitmeyeceğim diyor. Arkadaşlar Kürtleri temsil eden budur yani. Bu Bediüzzaman'dır. Bu histir. İdrisi Bitlisi'dir. Yavuz Sultan Selim zamanında oturup anlaşma yapmışlar yani. Türklerle Kürtler bundan sonra müttefiktir. Stratejik ittifak sahipleridir yani. Bunlar birbirinden ayrılmaz. Elhamdülillah. Elhasıl ittifakta kuvvet var. İttihatta hayat var, uhuvvette saadet var, itaat-ı hükümette selamet var. Ya hablul metini iltihada ve şeriti muhabbete sarılmak zaruridir. Yani kardeşlik şeritine bağlanmak bizim için zaruridir. Rus polisi diyor ki heyhat şaşarım senin ümidine. Bediüzzaman da diyor ki ben de şaşarım senin aklına. Bu kışın devamına ihtimal verebilir misin? Her kışın bir baharı, her gecenin bir neharı vardır. Üstad size başka bir yerde izah ediyor. Zaman diyor haddı müstakim üzerine gitmiyor. Yani şöyle bir düz şey düşünün cetvel gibi. Burada kötü başlayan kötü gider. İyi başlayan iyi gider. Zaman böyle değil diyor. Zaman bir daire gibidir diyor. Bazen yokuş, bazen iniş. Biz yokuştayken Avrupa inişteydi. Şu anda onlar tekerlek döndü, üste geçti. Tekerlek döndüğü için biz de alta geçtik. Ama böyle durmayacak diyor. Bu tekerlek tümsekte kalmayıp tekrar inşallah yukarıya doğru çıktığında biz üste geçeceğiz. Avrupa, Amerika yerin dibine batacak yani. Arkadaşlar fıtratı okumak bu. Şu anda biz gecedeyiz ağlıyoruz. Bundan sonra hep gece öyle değil. Çalışacağız. Sebat edeceğiz. Sabahı bekleyeceğiz. Bize sabah olurken şu anda gündüzü yaşayanların gecesi başlayacak. Ya işte arkadaşlar böyle bakacağız olaylara. Biz kışın içerisinde başlıyoruz ağlamaya. Bundan sonra hep donacağız. Ötekiler de güllük gülistanlık. Hayır hayır hayır. Biz bundan sonra bahara doğru yaza doğru gideceğiz. Onlar da güze doğru, kışa doğru gidecekler. Ne gibi? Bizim 600 sene, 500 sene, 400 sene evvelki vaziyetimiz Onların da 405 sene evvelki vaziyetleri gibi. Durmaz burada yani. Ama ne lazım? Çalışmak lazım, gayret lazım, sebat lazım, Allah'a da tevekkül lazım. Hem tevekkül etmiyoruz, hem çalışmıyoruz, hem de meyus ve ümitsiz bir vaziyette maalesef günlerimiz geçiyor. Ama elhamdülillah şeytanın ayağı kırıldı. Ve kırılacak inşallah. Şu anda arkadaşlar Türkiye derken de resmi isimdir bu. Buradaki milletin şu andaki bu dik duruşu, bu sağlam duruşu ve kendisini büyük devlet, jandarma devlet ve dünyanın reisi kabul eden devletlerin inşallah geri adım atışı çok hayırlı bir bayramın neticesidir. Başlangıcıdır inşallah, öyle diyelim. Ve bundan sonra bayrama doğru gidiyoruz. Sağlam bir şekilde çalışmak, dua etmek lazım. İftirak değil, ihtilaf değil, ittifak noktalarına bakmak lazım. İnşallah. Üstad ne diyor? Ümit var olunuz. Şu istikbal inkılabatı içerisinde en yüksek Gürsa'da İslam'ın sadası olacaktır inşallah. Rus polisi diyor ki İslam parça parça olmuş. Kendisi bir şey biliyor ya. Bir şey konuşacak. Yani sen böyle diyorsun ama İslam'ın haline bakmıyor musun? Parça parça olmuş. Bakış açısı. Yani bardağın yarısı boş diyor adam. Üstadları de başka bir taraftan gösteriyor. Bakış açısı. Bediüzzaman tahsile gitmişler diyor. Adam birisine diyorsun ki sen bütün çocukların ailen dağılmış. Niye? Birisi Amerika'da, birisi İngiltere'de, birisi Hindistan'da, birisi Rusya'da, başka birisi de Mısır'a gitmiş. O da diyor ki tamam kardeşim diyor dağılmış doğru ama fakülteyi okuyorlar. 4 sene, 5 sene, 6 sene sonra birisi yüksek mühendis olacak. Birisi şu uzmanlıkta tıpta diyelim mesela mezun olacak. Başka birisi böyle. Buraya toplandıklarında da şu yörenin hem en zengini hem en varlıklısı hem en kaliteli ailesi olacağız. Bakış açısı. Şu ifadeye bakın. Tahsile gitmişler diyor. İşte Hindistan. İslam'ın müstahit, istidatlı, kabiliyetli bir veledidir, evladıdır. İngiliz mektebi idadisinde yani lisesinde okuyor, çalışıyor. Mısır İslam'ın zeki bir mahdumudur. Mısır İslam'ın zeki bir evladıdır. İngiliz mektebi mülkiyesinden, siyasal bilimler fakültesinden ders alıyor. Kafkas ve Türkistan İslam'ın iki bahadır oğullarıdır. Rus mektebi harbiyesinde talim ediyorlar ila ahir. Yani Hindistan şu anda İngilizlerin elinde doğru. Ama bu liseyi okuyor orada. İnşallah ileride de yüksek okul okuyacak. Büyük bir yere gelecek. Şu anda Hindistan süper güç haline geldi. Hindistan derken oradaki Müslümanların şeyi Pakistan daha çok burada oturuyor. Ondan sonra Mısır. Onların siyasal bilimler fakültesinde ders görüyor. Ve inşallah İngilizlerden kurtulacak diyor. 1922'de onlar da biliyorsunuz istiklaliyetini muhafaza ediyorlar, ilan ediyorlar. Kafkas ve Türkistan İslam'ın iki bahadır oğullarıdır. Onlar da Rus'un mektebi harbiyesine, yani harp okulunda talim ediyorlar ila ahir. Yahu şu asilzade evlat şehadetnamelerini aldıktan sonra, diplomadan aldıktan sonra her biri bir kıta başına geçecek muhteşem adil pederleri olan İslamiyet'in bayrağını afak-ı kemalatta temevvüç ettirmekle, dalgalandırmakla kader-i ezelinin nazarında feleğin inadına, zamanın inadına nev-i beşerdeki hikmet-i ezeliyenin sırrını ilan edecektir. Bunlar her birisi kıta başına geçecek, diplomalarını alacak ve muhteşem adil pederleri olan İslamiyet'in bayrağını da kemalatın afakında dalgalandıracaklar. Allah insanları niye yaratmış? Bundaki hikmeti nedir meselesini güzel bir şekilde bütün dünyaya ilan edeceklerdir. Ve üstadımız Tarihçi Hayat'ta ve Eski Said dönemde yazdığı bir eserde şu ifadeyi kullanıyor. Ey eski çağların, Cihangir Asya ordularının kahraman askerlerinin torunları olan muhterem din kardeşlerim. 500 senedir yattığınız yeter. Artık Kur'an'ın sabahında uyanın. Niye 500 sene? Düşündüğümüzde çok yorumlar olabiliyor. Ama ne zaman ki Türkiye'nin ordusu ya da Muhammedi ordu diyelim inşallah daha güzel yakışıyor. Muhammedi ordu ne zaman ki Suriye'ye girdi, arkadaşlar müthiş bir şey ortaya çıktı. 24 Ağustos 1516 Yavuz Sultan Selim Han Mercidabık'a giriyor. Suriye topraklarına giriyor. Memlükleri ortadan kaldırdıktan sonra İttihad-ı İslam sağlanıyor. Doğuda İranları, ondan sonra güneyde de Memlükleri ortadan kaldırmakla bu manada İttihad-ı İslam sağlandı. Suriye'ye girişi 1516 24 Ağustos. Muhammedi ordu da 24 Ağustos. Gün aynı. 2016. Tam 500 sene günü gününe. Yine İttihad-ı İslam için giriyor inşallah. Bu da inşallah İslam'ın ittihadının başlangıcı hükmünde kabul edilebilir. 500 sene evvel bu yapıldı. Ondan sonra İttihad-ı İslam namına fazla adım atılmadı. Şimdi tam 500 senedir uyuyan o dev tekrar inşallah uyandı. Günü gününe üstadları elhamdülillah bilerek mi bilmeyerek mi? Allah bal arısına bal yaptırıyor. Bal arısı ne yaptığını bilmeyebilir. Ama biz biliyoruz ki Cenab-ı Hakk'ın ezeli ilmi her şeyi bilir. Ve bu gibi zatlara da bir şey konuştururken Cenab-ı Hak bilerek kullandır diyor. 400 senede diyebilirdi. 300 senede diyebilirdi. 200 senede diyebilirdi. 100 senede diyebilirdi. 500 senedir yattığınız yeter ifadesi günü gününe 24 Ağustos 1516, 24 Ağustos 2016 olarak tam tahakkuk ediyor. Ve inşallah Müslümanların İslam aleminin uyanışı olarak bizim alemimizde inşallah tezahür etmiştir diyebiliriz. Sübhaneke la ilme lene illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.